Kıymetli dostlar merhaba. Bir Düşünce Günlüğü programıyla tekrar karşınızdayız. Ben Ali Can. Her zaman olduğu gibi stüdyo konuğumuz Profesör Doktor Ergün Yıldırım Bey ile birlikteyiz. Hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk, sağ olun.
Kıymetli dostlarımız, bugün iki konuyu ele alacağız, değerlendireceğiz, yorumlayacağız hocamızla birlikte. Bunlardan ilki kamuoyunda dezenformasyon yasası olarak da bilinen yasayla ilgili olacak. Daha doğrusu biz dezenformasyonu konuşacağız. Gerek sosyal medyada, gerek başka mecralarda, gündelik hayatımızda dezenformasyon ne anlama geliyor? Bunu konuşacağız programımızın ilk bölümünde. İkinci bölümde de Amasra'daki madenci kardeşlerimizin vefatıyla neticelenen maden kazası üzerinden Türkiye'de işçilik, işçi hakları, maden kazaları, kazaların sebepleri, bunun üzerine yapılan bazı spekülasyonlar, bunları ele almış olacağız programımızın ikinci bölümünde de. İlk olarak tekrar hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
İlk olarak bu dezenformasyon meselesini ele almak, konuşmak istiyorum müsaadenizle. Bir yasa çıktı. Evet. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde de kabul edildi.
Evet.
40 maddelik bir yasa. Resmi gazetede de yayınlandı. Özellikle bir 29. maddesi var bu kanunun. Onun üzerinde bazı tartışmalar var ama asıl nirengi noktası da orası. Kimse önceki maddelere ya da sonraki maddelere bakmıyor. Çünkü burada bir dezenformasyonla ilgili yanlış bilgiyi yayma, icat etme diyelim. Bununla ilgili bir hapis cezası da öngörülüyor. Bunlar kanun adamlarının, hukukun ilgileneceği meseleler. Biz biraz içeriği konuşalım. Hani
evet.
Bu yasayla neler dezenformasyon unsuru kabul ediliyor? Şöyle kısaca okuyayım. İsterseniz buyurun, biraz bunu yorumlayarak başlayalım. Şöyle bir Türkiye Cumhuriyeti TCK'ya şöyle bir yeni madde eklenecek. Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçu. Yani halkı yanıltan bir bilgiyi alenen yayma suçu. Orada da deniyor ki yayılan haber gerçek olmamalıdır. Yani gerçek olmamalıdır. O
yanıltıcı bilgi.
Yanıltıcı
oluyor.
Evet. Gerçek olmayan haberde şöyle tanımlanıyor. Ülkenin güvenliği ve kamu sağlığı ile ilgili olmalıdır. Halkın arasında panik, korku ve endişe oluşturma kastı taşımalıdır. Yani böyle olursa yalan haber ve dezenformasyon olduğu kabul edilecek. Kamu barışını bozmaya elverişli olmalıdır. Aleni, yani ilgisi olmayan kişilere ulaşılabilir olmalıdır diyor. Öncelikle şunu sorarak başlayalım isterseniz hocam. Yani bu dezenformasyon nedir? Yani biz tabii bunu şimdi bir kanuna bağladık. Halbuki gündelik hayatta da olan bir şey bu. Yani biz zan diyoruz işte. Bazen buna zan diyoruz. Bazen yalan diyoruz. Bazen hani bu kişiler arası ilişkilerde de işte gıybet deniyor, arkasından konuşma deniyor. Aslında gündelik hayatından içinde olan bir şey bu dezenformasyon. Böyle bir geniş bir tanımını yaparsak sosyolojik olarak da nedir?
Tabii bu kolay bir mesele değil aslında. Yani çok rahatlıkla bu yeni maddenin kapsamına girebilecek birçok şey var. Rahatlıkla girebiliyor. Çünkü bir defa hem Türkiye'nin hem dünyanın bugünkü konjonktürüyle baktığımızda biz gittikçe enformasyon toplumlarına dönüyoruz. Enformasyon çok fazla. Sosyal medya, internet, bu daha da küresel araçların kullanılması daha fazla toplumu enformasyon toplum haline getiriyor. İnsanları enformatik insanlar haline getiriyor. Çok fazla bilgi sahibiz. Malumat var. Bilgi değil de malumat var.
Malumat furuşluk deniyor.
Evet. Malumat furuşluk var. Bu olunca kolaylıkla enformasyonun dezenformasyona dönüşmesi söz konusu. Bunu sosyal medya araçları ve platformları çok rahatlıkla sağlayabiliyor. Çünkü insanlarımızda şöyle bir tutum var. Yani burası sosyal platform, kahvede nasıl her şeyi konuşuluyorsa, kafede nasıl her şeyi konuşuluyorsa, burada da her şeyi konuşurum ben gibi bir tutum var. İnsanların kendisini filtrelemesi, kamuoyunda konuşuyorum, dolayısıyla düzgün konuşayım, Dolayısıyla kamu alanda insanların çeşitli hakları var. Onların haklarına tecavüz etmeyin gibi bir tutum çok fazla belirleyici olmuyor. Hele hele ergen gruplar ve politik gruplar. Belki iki sosyolojik gruptan bahsetmek lazım. Ergen gruplar henüz daha kimliğini oluşturma, normlarını ve değerlerini oluşturma sürecinde bulunuyorlar. O nedenle onlar her çeşit enformasyona açıklar ve her çeşit enformasyonla oynayabiliyorlar, ters yüz edebiliyorlar. Dolayısıyla enformasyonu dezenformasyona çevirebilirler. Burada politik yapmıyorlar bunu. Daha çok magazinel olarak yapıyorlar bunu. Eğlence kültürüyle ilgili yapıyorlar. Kişilik haklarıyla ilgili yapıyorlar.
İroni yaptık diyorlar.
İroni yaptık diyorlar. Başka diyorlar ama ciddi bir dezenformasyon üretimi var burada. İkinci grup da daha çok politik gruplar tarafından yapılan bir dezenformasyon var. Çünkü politika dediğimiz şey biraz da olayı çok farklı biçimlerde görebilme ve gösterebilme eylemi demek, pratiği demek, propaganda demek yani. Siyasetçi yaptıklarını 5 yerine 100 göstermeye çalışır. Efendim zaaflarını, olumsuzluklarını örtüp hep daha başka yaptıklarını sunmaya çalışır. Onları görmezlikten gelir. Ondan sonra işte A kelimesi B kelimesi gibi göstermeye çalışır. Yani bu fark etmiyor. Siyasi dairenin içine giren, siyaset üreten aktörler bunu yapıyorlar. Partiler bunu yapıyorlar. Propaganda onların işi. Propaganda da zaten bilgiyi olduğundan farklı bir biçime koyma yöntemi var. Propagandanın en önemli özelliklerinden birisidir bu. Dolayısıyla en yaygın biçimiyle ya ideolojik gruplar propagandayı kullanır ya da siyasiler kullanır. Fakat bugün Türkiye konjonktüründe, bölgemizin konjonktüründe, Orta Doğu'da baktığımız zaman propaganda hem muhalefet hem iktidar hem gençlik grupları hem aydınlar hepimiz çok yoğun olarak kullanıyoruz propaganda dilini. Çünkü kendimizi daha büyük, daha etkili, daha iyi bir yazar, daha iyi bir aydın, daha iyi bir siyasetçi. Hep bunu yapma çabasında olduğumuz için hırslarımız fazla, tutkularımız fazla. Zaten kapitalizm diyor ki başarılı ol diyor, girişimci ol diyor.
Öne çık
kendini
diyor.
Göster diyor, öne evet. Çık diyor. Egemenlik savaşları yürütüyoruz yani bir açıdan. O nedenle kendimizi çarpıtıyoruz. Kendimizi dezenformasyon içine sokuyoruz. Yani Ergün Yıldırım senin işte müktesebatın belli bir oranda kendisini anlatabilirsin, ders işleyebilirsin ama yok. Ben kendimi her konuda çok uzman, çok bilgili, çok bilmem ne gösterirsem ve bunun içinde bilgileri bambaşka hale sokup çarpıtırsam bu dezenformasyondur bir yönüyle. Dezenformasyonu dolayısıyla çok geniş biçimde ele almak mümkün. Fakat bahsettiğimiz pratiğe ilişkin olarak onları somutlaştırırsak medyada, sosyal medyada çok yoğun olarak işlenen bir şey. Yani Türk medyası, Türkiye'deki sosyal medyaya baktığımız zaman bu çok yaygın. Ondan dolayı bu sorun insanların birbirine sahip olmasını, insanların birbirine körleşmesini yol açtığını gördü bazı insanlar herhalde. Hüsnü niyetle bakalım, okuyalım. Hakikaten de bunu engellemek gerekir. O zaman biz birbirimizi dinlemiyoruz, birbirimizi görmüyoruz. Yani sağırlar ve körler birbirini ağırlar deniyor ya. Böyle bu bir hale gelince kutuplaşma artıyor. Herkes kendi grubunu bilgisiyle ve o kendi grubunun aktörleri nasıl bilgiyi üretiyorsa, nasıl bir paketleme sunuyorsa ona inanıyor ve diğer gruba karşı körleşen bir biçim, bir tutum içine giriyor. Bu Türkiye'de hep eleştirdiğimiz, işte efendim şikayetçi olduğumuz kutuplaşma sorusuna yol açıyor, sorununa. Ondan sonra çatışmalara, kültürel çatışmalara ciddi anlamda, siyasal çatışmalara, fiziksel bir şiddete yol açacak çatışmalar değil, şükürler olsun. Ama bu kadar yoğun bir çatışma konjonktürü insanların rahat düşünmesini, rahat üretmesini engelleyen bir şey. Bir millet olarak biz evet bir millet kendi içinde topluluklara sahiptir. Gruplar, hareketler, ideolojiler var. Birbirine rekabet edebilir. Bazen çatışmada olabilir ama eğer bu çok fazla dezenformasyonla aşırı bir çatışma ve kutuplaşmaya giderse o millet birbirini anlama konusunda ciddi sorunlar yaşar.
Evet. Hocam bu mesele aynı zamanda ahlaki bir mesele. Yani yalan bir haberi yaymak ya da bir şahsı, bu siyasi bir kişi de olabilir ya da toplumda da olabilir. Bazen şunu da görüyoruz. İşte katil denilip hakkında işte on binlerce tweet atılıp işte hakaret edilip sonradan savcıların yaptığı soruşturma neticesinde işte katilin başka kişi olduğu ya da suçlunun başka kişi olduğu da anlaşılıyor. Bir ahlaki tarafı da var. Bunun en nihayetinde de hani doğru yalan da hani bir şekilde ortaya çıkıyor. Belki bu 24 saat sürüyor, 48 saat sürüyor. Öyleydi yani bugüne kadar. Özellikle bu sosyal mecralarda. Bunun şimdi böyle bir kanuna, cezaya bağlanması bir nevi yani muhalif kesiminde itiraz ettiği gibi işte söylem hürriyetine, fikir hürriyetine de bir şeyi var mıdır? Yani bir halel getirir mi? Ne dersiniz
şimdi,
bu konuda?
Bir de şu boyuta...
Kısıtlar mı yani çok fazla
bir
bizi?
Bir de şu boyuta değinmek lazım ona geçmeden önce. Yani linç kültürü çok yaygınlaştı Türkiye'de. Ya mesela Ergün Yıldırım'la ilgili bir iddia var. Hırsızlık yaptığı söyleniyor. Bunu savcılar alır, araştırır. Hakim karar verir. Evet, Ergün Yıldırım somut belgelerle hırsızlık yapmış. Cezası ne? Atılır. Ondan sonra medya, ya Ergün Yıldırım sana yakışıyor mu? Sen profesörsün, bilmem ahlaktan, dinden bahsediyorsun. Her çeşit eleştiri yapma hakkı var. Kamusal bir olay haline gelmişsin. Dolayısıyla artık o kişisel, özel bir şey değil. Dolayısıyla onu eleştirecek, tartışacak, konuşacak. Ama önemli olan bu hakim ve savcı, yani savcılık ve hakimlik sürecinden sonra bunun olması. Fakat Türkiye'de maalesef görüyoruz ki henüz daha o sürece gelmeden linç etme şeyi var, söylemi var. Dezenformasyonla sağlanıyor bu. Size ait olmayan bir söz size ait gibi çerçeveleniyor, ortaya konuyor. Üstü kesiliyor, altı kesiliyor. Diyor ki şarap içilir. Ben de adamı inceliyorum ve şarap içilir demiş. O da diyor, Ergün Yıldırım şarap içilir dedi. Bu dezenformasyondur ve bunu gazeteciler biliyor. Ve bunu bilinçli olarak yapıyorlar. Medyada çok yoğun olarak yapılıyor bu.
Bir takım şimdi teknolojik yine kurgular da buna
müsait.
Şey
yani
veriyor.
Bu konuda fotoğrafı başka
tabii,
biçimde
başka
gösteriyor.
Sesleri birleştirebiliyorsunuz.
Sesleri birleştiriyor. Kes, yapıştırma, bilmem kopyalama yapıyor. Bunun gibi hem bu linç, yani olay ortaya konmadan kişinin yargılanması, savcılık yapılması, hakimlik yapılması. Ya bunu mesela 28 Şubat'ta da yaptılar. Diyelim ki işte Fadime Şahin olayında efendim bütün cübbeliler, bütün tarikat ehli bilmem ne herkes suçlu gösterildi.
Zan altında bırakıldı.
Zan altında bırakıldı. Halbuki orada bir somut bir şey varsa, suç varsa alırsınız, yargılarsınız. Ondan sonra suçu neyse ortaya çıkar. Sonra mahkemede çıkarken fotoğraflarını çekin. Ama bizim özellikle polis tutuklamaya giderken, gözaltına almaya giderken, o zaman için diyorum, çağırıyor gazetecileri, daha o haliyle çekiyor, bunu servis ediyor, manşet attırıyor ve ondan sonra bir propaganda üretiliyor. Ya bizim bundan çıkmamız lazım. Bu linç, yalan üretme, gayri ahlaki davranma, ne olursa olsun para kazanma, evet efendim çok izlettirme, çok okutturma, ne olursa olsun egemen olma, bunun için bütün yollar meşrudur diye bir inancımız olursa, o zaman çarpıtıyoruz, dezenformasyon yapıyoruz, yalan söylüyoruz, her yola başvuruyoruz. Her yol meşru hale geliyor. Mesele bu aslında.
Hocam, şimdi peki burada hemen arada şunu hemen sormak istiyorum. Özellikle sosyal medya açısından hocam, o dediğiniz zamanlarda gazete işte gece basılır. Yani bütün gün o haber değişmezdi. Şimdi haberlerin dakikada bir yeni haber girilen bir mecra var. Akşam haberleri diye bir şey vardı. Şimdi haber kanalları var. Yani saat başı o haberler yenileniyor, güncelleniyor. İki tarafta eşit propaganda ya da birbirini
karalama,
tezkiye etme ya da biri bir zanda bulundu, diğer tarafın onu tezkiye etme, temize çıkarma hakkı da var. Aslında tam böyle bir karşılıklı bir arena değil mi? Yani bir taraftan hani bu işler serbest bırakılabilir mi? Yani onu da söylemek istiyorum.
Evet, şimdi şu var. Yani. Eğer gruplar oluşmuşsa, dolayısıyla sizin grubunu sizin gazeteleri, televizyonları izliyor ve dolayısıyla karşı cepheyi de sizin televizyonların ve gazetelerin ürettiği bilgiyle, enformasyonla aydınlanıyor. O nedenle dediğin serbest rekabet oluşmuyor. Ama grupsal bütünleşme, kendi içinde kutuplaşma olmasa, evet, bireyler olarak diğer yayınlardan da etkilenme var, bundan da var. Okur, sonra mukayese eder, aklıyla doğruyu seçer.
Evet.
Ama şimdi akıllar grupsal tekel altında toplanmış durumdalar.
Bir de hocam söylediğiniz ek olarak,
evet,
bu mecraları kullananların da bir statüleri var. Yani sosyoekonomik,
evet, statüler
açısından baktığınız zaman daha şehirli, seküler, laik.
Evet.
Onlar, evet, mesela Twitter kullanıcılarının çoğu bunlar. Dolayısıyla, evet, bir orantısız güç kullanımı da söz konusu oluyor.
Yani grup aidiyeti öne çıkıyor orada. Grup aidiyeti orada tabii kendi grubunu muhalif, ezilen, haksızlığa uğramış. Diğer grup da diyelim muhafazakar grubu da egemen görüyor. Her çeşit şeyi yapacak şeyi görüyor. O nedenle onu yerinden etmek için ben de her şeyi yapmalıyım diye algılıyor. Karşılıklı bir şey var. Öç alma, savaşma, evet, egemen olma, baskın çıkma, çok izlenme. Bunlar olduğu için doğruluk, ahlakilik, haklar, bunlar çok aşağılarda kalıyor. O nedenle bence bunu düzenleyen bir kanun arayışına gitmek doğru bir şey.
Evet.
Yöntemsel olarak. Evet. Bunu engelleyecek bir yasanın olması önemli. Ama şu var, yasa yapanlar bunu gerçekten egemenler olarak, en fazla oy alanlar, egemenler, iktidar. Bunlar da kendi derinin angajman içinde oldukları medya gruplarında uygulayacaklar mı? Kendi egemen siyasetçileri, önderleri, liderleri bunu uygulayacak mı? Muhalefetin kaygısı bu. Siz bunları sadece bize yönelik olarak uygularsınız. O zaman bizim her çeşit size göre uygun olmayan, size göre ters olan yaklaşımlarımız, propagandalarımız dezenformasyon olarak tanımlanır.
Yani mesele hakikat ve, olmalı,
evet,
değil mi hocam?
Evet, tabii. Kanun bence yapılmalı ama,
evet,
kanunun bir uygulayanlar hakikaten eşit uygulayacak mı? Bu çok önemli. Yasayı koyarsınız ama yasayı daha çok egemenler için değil de güçsüzler için uygularsınız. Muhalifler için uygularsınız.
Egemenlik de değişen bir şey
kendinize,
hocam.
Ya bugünkü için diyorum.
Evet.
Yani yarın elbette başka bir egemen gelir.
Tabii.
O egemen kendine
göre
uygular.
Yani bugün lehinize olan şey yarın,
tabii,
aleyhinize
yani
dönebilir.
Aynı şey. Bugün için konuşmuyoruz sadece. Doğru diyorsunuz. O açıdan bu önemli bir. İkincisi, siz o kanunu okudunuz. O kanuna dikkat ettiniz mi? Ne var yani? Bir sosyolog şöyle çekilip baktığımızda hep kolektif unsurlar var.
Kamu yararı, kamu sağlığı, kamu menfaati.
Evet. Bu kamu Türkiye'de nasıl okunuyor? Devlet.
Devlet.
Millet değil. Millet okunmuyor. Yani hep egemen olan yapı demek. Peki kişilerle ilgili dezenformasyon yok mu? Ailelerle ilgili yok mu? Tüccarlarla ilgili yok mu? Aydınlar, öğretim üyeleriyle ilgili yok mu? Var. Neden bunlar yok orada? Birey yok, insan yok. Değil mi? Bir defa bu ciddi sorunsa, sorunlu bir şey yani.
Evet.
Oysa yani demokraside, insan haklarında birey çok esaslı bir şeydir. O zaman millet de, milletin hakları şeydi yani. Devlet orada merkeze alınmış. O nedenle orada da ciddi bir sorun var açıkçası.
Evet.
İleride de o tartışılır yani.
Tartışılır.
Burada devleti temsil ettiğini düşünen, devleti çalıştırdığını, yönettiğini düşünen bürokratlar bir, hükümetler iki. Bunlar hep korunan olur. Bunun dışında kalanlar da ciddi anlamda dezenformasyon yaptıkları zaman hemen boyunlarına binilir. Ama bürokratlar ve hükümetler, genel olarak konuşuyorum, bugünkü hükümet yarın gidebilir 8 ay sonra. O zaman onlar da hep şey olur, dezenformasyon yapan kişiler değil, kuruluşlar, yapılar, konumlar değil, onu denetleyenler diye algılanır.
Evet. Yani hocam, yani burada aslında dezenformasyondan daha çok dezenformasyon yapıcı kim?
Kim?
Kim?
Yani bu çıkıyor ortaya.
Bu çıkıyor.
Şimdi hukukçular ama dediğiniz, bunu düşünür düşünmez.
Dediğiniz çok doğru. Belki hukukçularımız daha iyi onu tetkik edecektir ama.
Yani hukukçular şematik düşünüyor.
Yani birey, fert, milletten ziyade kamu. Kamu, bizde devlet. De kamu üzerinden de devlet.
Devlet ve yani devletin altında da bürokrasi ve hükümetler.
Hükümetler, evet.
Bunlar geliyor. Hukukçular statükocudur yani. Evet. Hukukçular hep hukuk normlarını şema olarak düşünürler, bakarlar. O nedenle bu hukukçular çalışırken mutlaka siyaset bilimcileri, ilahiyatçıları, sosyologları da başvurmaları lazım.
Gerekir.
Neden ilahiyatçı? Bu toplumda din önemli bir şeydir.
Evet.
Sosyolog işte bak analiz ettik, evet. Bunu görebiliyor. Siyaset bilimci de siyaseti sadece efendim devleti, bürokrasi merkezi alarak değil, siyaset bilimci topluma da siyaseten algılayan bir konuma
temsilci,
sahip.
Temsilci o aradaki evet. iletişim kanallarını biliyor. Neyi temsil evet. ettiğini biliyor evet, ya da neyi biliyor. Temsil etmesi gerektiğini anlıyor.
Anlıyor. O evet. nedenle önemli yani.
Evet. Hocam evet. çok teşekkürler.
Ben teşekkür ederim.
Kıymetli dostlarımız, şimdi kısa bir ara veriyoruz. Aranın ardından tekrar düşünce günlüğüne devam edeceğiz.
Huzur bulacağınız ve huzurla dinleyeceğiniz bir frekans. Erkam Radyo, Kalbin Sesi.
Kıymetli dostlarımız, düşünce günlüğü devam ediyor. Ben Ali Can. Her zaman olduğu gibi stüdyo konuğumuz Profesör Doktor Ergün Yıldırım Bey ile birlikteyiz. Bugün programımızın ilk bölümünde dezenformasyon yasasını konuştuk. Neyi ihtiva ediyor? Ne anlama geliyor? Dezenformasyon nedir? Bunu konuştuk programımızın ilk bölümünde. Bu bölümde de yine birkaç gün önce ülkemizin başına gelen talihsiz bir kaza, Amasra'daki maden ocağında meydana gelen kazayı konuşacağız. Orada 41 kardeşimiz vefat etti, işçimiz vefat etti. Bunun üzerinden yani Türkiye'de işçi olmak, maden işçisi olmak, yani işçi hakları, bu tür kazalardan sonra siyasilerin söylemleri, olayı nasıl algıladığımız, alınan tedbirler ya da tedbirsizlikler neler? Biraz bunları yorumlayacağız programımızın bu bölümünde. 41 madenci kardeşimize de Allah'tan rahmet diliyoruz. Allah taksiratlarını affetsin. Hocam ben Soma'da 2014 yılında Soma'da yine orada da 300 madencimiz, orada da 301 madencimiz vefat evet. etmişti yanlış hatırlamıyorsam. Onunla ilgili Kırkambar programımızda konuştuğumuzu hatırlıyorum.
2014 yılından beri program yapıyoruz.
Yani evet, maşallah. 2014'ten beri yapıyoruz galiba o kadar oldu. Ben orada şunu eleştirdiğinizi hatırlıyorum. Yani fikriniz herhalde devam ediyordur. Ya da niye onu eleştirmiştiniz? Belki tekrar burada bize söylersiniz. Mesela yani şehit denmesini eleştirmiştiniz. Evet, ölümleri zor, acı. Fakat evet. hani acaba devlet böyle bir paye vererek sorumluluğunu mu hafifletmek istiyordu? Tam hatırlamıyorum yorumunuzu evet. ama evet. bunu bir eleştirdiğinizi düşünüyorum. Burada da yine hani şehit dendi. Ya gerçekten biz biliyoruz ki inancımıza göre bir takım ağır hastalıklar geçirerek vefat eden, işte suda boğulan, yangında ölen İnsanlara bazı hadislere de referansta bulunularak şehit denildiğini biliyoruz. Burada da hani madenci şehitlerimiz deniyor. Siz yanılmıyorsam o zaman biraz sorumluların o mesuliyetlerini hafifletmek için olayı böyle bir yöne getirdiğine dair bir eleştirinizi hatırlıyorum. Bilmem siz hatırlar mısınız?
Evet, şimdi ben tabii fıkıhçı değilim. Yani İmam Hatip'i okudum. Müslüman olarak okumaya çalışıyorum, tefsirler okuyorum. Fakat ben şahsen, düzeltebilirsiniz yanlış söylüyorsam bilgi olarak, ben edindiğim biçimiyle yani fıkıh açısından kavram olarak değil de şehit dediğimiz varlık Allah yolunda cihad ederek ölen kişidir. Onlara ölü denilmez Kur'an-ı Kerim'de diyor.
Evet.
Allah yolunda ölene şehit denir. Cihad ediyor. Cihatta hayatını, bedenini, hayatını kaybediyor. Yani bedeni, ya ölüyor fiziki ölüyor, olarak.
Evet.
Ölüyor diyelim. Allah onlara ölü demeyin diyor. Onlar şehittir. Şehit denince benim tahayyülümde bu vardır yani. Ama şimdi öyle bir dönemden geçiyoruz ki din çok, ben dinin temelleri konusunda çok şeyim. Çok muhafazakarım açıkçası. İtikat konusunda, ibadet konusunda, temel kavramları konusunda. Ama bu peygamberimizin dediği hadisler, yani bu tabi hadisler bizim için bağlayıcıdır, önemlidir. Fakat fakihlerimiz bu hadisleri de göz önünde bulundurarak şehitlik kavramını tanımladıklarında, Allah yolunda öldürülenlere bunlara mı şehit sadece diyoruz, yoksa dediğiniz gibi bunlar da şehit oluyor mu? Fıkıha baktığımız zaman, fıkıh sistematiğinde var mı böyle bir şey mesela? Bilmiyorum. Şu var tabii, günümüzde toplumsal acıyı hafifletmek üzere dini anlamdan faydalanmak gerekir elbette. Din bizim acılarımızı hafifleten bir şeydir. Böyle bir işlevi var. Fakat biz acılarımızı üstünü örtmeye yarıyorsa o zaman durup düşünmemiz lazım. Hafifletmekle üstünü örtmek aynı şey değil. Acıların üstünü örtmek, acılara neden olan sorunları görmezlikten gelmek, günü kurtarmak ve böylece bir yol bulmak aslında. Onu düşünerek herhalde dedim ben.
Evet. Yani. Evet. Ya yani böyle bir yorumunuzu hatırlıyorum. Hani onunla
şimdi
açmak
her
şeye isterim.
Şehittin. Evet. Yani o efendim bekçinin, öğretmenin, bilmem devletin bütün elemanları öldüğü zaman şehittin diyor. Yani bu kadar ucuz olmamalı. Bildiğim kadarıyla Türkiye Cumhuriyeti laik bir devlettir, evet. Yani. Bu konuda çok hevesli.
Demokrasi şehidi tabiri bile kullanılıyordu bir dönem
önce. O zaman şerifi de uygulayalım. Bu kadar hevesliysek yani bu onu, ama dinin o tarafını alıyoruz sadece. Bana biraz ikircilikli, evet. Demokrasi şehidi diye bir şey de olmaz yani. Evet. Ben Menderes'i severim. Yani Menderes'i Allah rahmet etsin diyelim. Ama demokrasi şehidi demem yani. Demokrasiyi de bilirsin, hep savunurum. Demokrasi şehidi diye bir şey olmaz. Şehitlik dini bir şeydir. Demokrasi siyasi bir şeydir tümüyle.
Evet.
Dini bir şey değil demokrasi yani.
Evet. Hocam bu madem
böyle ulu orta kullanıyor insanlar.
Evet.
Biraz problemli bir tutum geliyor ulu orta kullanmamız, kavramlarımız. Şimdi meseleye dönersek.
Evet hocam, şimdi mesele çok çetrefelli bir mesele. Evet. Yani tabii siyasilerin açıklamaları var. Cumhurbaşkanımızın açıklaması var. Hani biz kader planına inanmış insanlarız dedi. Bunun dünü, bugünü, yarını olmayacak. Yani bu kazalar yine yaşanacak tarzında o mealde cümleler sarf etti. Ama bir taraftan da hem Enerji Bakanı, hem Adalet Bakanı, hem Cumhurbaşkanımız işte bununla ilgili gerekli tahkikat yapılacak. Buna sebebiyet veren ihmal zincirleri, ihmal ya da ihmal zincirleri varsa bunun hesabı da sorulacak deniyor. Aileler işte mağdur edilmedi, onlara yardımda bulunuldu filan. Ama yani işte 2014'te Soma'da 300 kişi, ki son 20 yılda yaklaşık 1000 kişi vefat etmiş bu maden kazalarında. İşte hatırlıyorum ben Karaman'da, Ermenek'te, Balıkesir'de, değil mi?
Evet,
Bursa'da,
evet.
Şırnak'ta, evet. Elazığ'da da. Olmuştu, evet. Birkaç yıl önce.
Evet.
Sürekli duyuyoruz bu meseleleri. Bir tedbirsizlik mi var bizim, evet. Ülkemizde? Yani bu işçi hakları, yani madenci kardeşlerimiz de en ağır şartlarda, en zor şartlarda çalışan işçilerimiz, kardeşlerimiz.
Evet.
Biraz böyle bir mesafeli, evet. Miyiz hocam? Biz bu şimdi, işçi meselesine, işçi hakkı meselesine ne dersiniz?
Evet.
Yani programdan önce de sordum size biraz. O sol jargonun işte işçi demesi, işçi hakkına sahip çıkması, biraz Marksist söylemle bu işçiliğin çok kullanılması bizi böyle bir mesafeli mi yaptı? İhmal mi ediyoruz biz bu alanları? Tedbiri, işçi hakkını.
Evet.
Ne dersiniz?
Bir defa bizim Türkiye'de meseleleri konuşurken biraz siyasetin dışına, üstüne çıkmamız gerekiyor. Her şey siyaset dairesi içinde durarak konuşuyoruz. Orada durarak bakıyoruz. O zaman da farklı konuşuyoruz, farklı görüyoruz. Siyaset çok farklı bir alandır yani. Siyaset bir çatışma alanıdır, rekabet alanıdır, pragmatik bir alandır, zor bir alandır. Bence bu meseleyi de siyasetin dışına çıkarak konuşmamız lazım. Sayın Cumhurbaşkanımız devletin en yetkili insanı. O açıdan bakarsak, yani inançlı bir adam. İnançlı bir insan, İmam Hatip mezunu, Dolayısıyla bir Müslüman hissiyatıyla ağzında ilk çıkan şey o anki acıyı hafifletmek. Bu bir kaderdir. Biz kadere inanırız, doğru. Kader bizim için temel bir temel düsturlardan birisidir. Fakat arkasında da başka açıklamalar yapılıyor. Biz şeyin yani bu siyasi alanın dışına çıkıp baktığımız zaman hakikaten Türkiye'de maden ocaklarında hep birçok kazalar oluyor ve bu kazalardan birçok insanımızı kaybediyoruz. Allah rahmet eylesin onlara. Bu kaybettiğimiz insanların acısı, arkasında kalan çocukları, eşleri, babaları, anneleri, kardeşleri, onlar da üzülüyor. Sadece kaybolan 40 kişi değil, o 40 kişinin her birinin ilişkili olduğu insanlar var. Onlar da bir parça kendilerinden kaybediyorlar.
Evet.
O evlere de ateş düşüyor, onları da yakıyor. Onları da düşünmemiz lazım. Şimdi insanlar şöyle olsa, ya her çeşit tedbir alındı, her çeşit gerekli olan yönetmenlikler uygulandı, denetimler yerinde yapıldı, devletimizden Allah razı olsun, hükümetimizden Allah razı olsun, her şey yapıldı. Ama işte bu insanlarımız da geçimlerini böyle sağlıyorlar. Böyle oldu, bu bir kaderdir. Ona teslim olalım. Bu güzel bir tutum. Eyvallah. Ama yok, hakikaten bu madenlerdeki çalışma şartlarını düzenleyen yönetmenlikler var. Kurallar var. Uyması gereken belli kanunlar var. Pratikler var. Bunlar için devletin müfettişleri var. Bunlar denetliyorlar. Bunlar gidip bakıyorlar. Çalışmaya uygundur. Çalışmaya uygun değil. Şunlar da yapılmalı. Şu tehlikeli durumlar var. Devletimiz, hükümetimiz bunları yapmış mı? Zaman zaman yapmış. Sayıştay raporu çıktı. Yayınlandı. Soma'da 3 ay öncesinde teftiş kurulu gitmiş, çalışmalar yapmış. Ondan sonra demiş ki hiçbir şey yok, çalışılabilir. 3 ay sonra orada 300 insanımızı kaybettik. O teftiş kurulu ile ilgili gerekli olan yasal şeyler, mekanizmalar çalıştırıldı mı? Şu an mesela Sayıştay'ın 2019 yılında tuttuğu rapor enteresan, ciddi bir takım aksaklıklardan bahsediyor. Yani teknik bir takım terimler kullanıyor. İşte şu kadar metreden aşağı olmaması lazım diyor. Şurada şu şeyler var diyor. Bir takım problemlere işaret ediyor. Demek ki sorunlar var ve bu sorunların çözülmesi konusunda gerekli adımlar atılmamış. O çıkıyor ortaya maalesef. Yine ihmalkarlıklar var. Biz bunlarla yüzleşmeliyiz. Hakikaten savcılar, hakimler görevlerini yapmalı. Orada devletin bürokratları mı gidip denetimi yapmamış? Devletin bürokratları denetimi yapmış da, raporunu vermiş de, oradaki kurum, kuruluş, çalıştıran, işveren, yetkili mi bunları uygulamamış?
Göz ardı etmiş.
Göz ardı etmiş, pahalı diye, vesaire diye falan. Bunlar tespit edilmeli. Bu da çok sürüncemede tutulmamalı Soma'daki gibi. Hemen bunlar ortaya konulmalı. Cezası kimse kardeşim. Genel müdürü mü, teftiş kurulu başkanı mı, taş ocakları bilmem neyi mi? Yani böyle bir sürü kurumlar var. Veya oradaki işveren özel bir şey mi bilmiyorum.
Tabii.
Özel. Ha, özellerde
şirket
de bu.
Şirket işletiyor.
Şirket. Bu şirketlerle beraber bu sorunlar biraz da çıkıyor açıkçası. Çünkü şirketler maliyetlerden kaçıyorlar önemli ölçüde. O yani bu da kaçmış demiyorum. Yanlış anlaşılmasın. Bütün bunlar araştırmalı, ortaya konulmalı ve suç neyse ortaya çıkarılıp suçlu kimse cezalandırılmalı. Ya bunu devlet, hükümet, yetkililer bunu yapmalılar. Bürokrasiden bunu yapan insanlar olabilir. Devlet içinde insanlar yanlış yapabilir. Hükümetten insanlar yanlış yapabilir. Bu bütün bir devletin, bütün bir hükümetin, bütün bir bürokrasinin suçlu olduğu anlamına gelmez.
Ama herhalde şimdi, hocam en önemlisi yani bir kazanın, işte evet. Soma'da yaşadığımız kazanın burada evet. Daha büyük bir tedbire dönüşmesi değil mi? Yani anlık olarak evet suçluların cezalandırılması, ihmali olanların cezalandırılması maddi manevi olarak bu önemli evet. Ama bir kazanın yani bir sonrakinde büyük bir tedbire neden olması
i̇şte
gerekiyor.
Suç,
o eksik herhalde bizde.
İşte eksik şundan çıkıyor. Mahalli ve suçlu kişiler tespit edilip cezalandırılmazsa bundan sonra görevini yapan bürokrat, görevini yapan işveren vesaire, bunlar da kolay olan neyse, maliyeti düşük olan neyse onu yapmaya çalışırlar.
Evet.
Nasıl olsa ceza almıyor. Ya,
az ceza.
Az ceza alıyor.
Tolere
edilebilir bir şey. Dolayısıyla cezalandırmak çok önemli bir şey. Yani suçlunun suçu işlemesinden vazgeçirmek için önemli bir unsurdur ceza.
Evet.
Dinimizde de vardır, yasalarımızda da vardır ceza yani. Ondan dolayı tedbirler, yani bu Türkiye'de birçok alanla bununla karşılaşıyoruz. Kurumlar görevini yapmadığı için akıl hastanesinde olan birisi çıkıyor. Birkaç sene önce Ordu'da 21 yaşındaki bir üniversiteli kızı öldürüyor, katlediyor.
Evet.
Kurumsal ihmalkarlıklar.
Evet.
Raporlara bakıyorsun. Tabii. İşte açık cezaevine bırakmış, öbürü gitmiş bilmem askeriyeden ondan rapor yazılmış, askeri şeyden serbest bırakmış, psikiyatrist bilmem ne raporu vermiş. Şimdi bu kurumların görevlerini yeterince dikkatlice yapmadıkları, yani kurumları belki de işleri çok yoğun, ondan dolayı yapamıyorlar. İş yükü fazla,
evet.
Dikkatsizlik var ama hayır, yani Sayıştay raporunu yazmış düzgün bir biçimde. Şimdi o raporda sorunlara işaret edilmiş. Fakat şu an Türkiye taş ocakları
işletmesi
bu doğru değil diyor. Tartışmalar var bilmem ne. Ha, o zaman hükümetin objektif olarak bunu araştıracak müfettişlerini görevlendirmesi,
evet,
lazım.
Evet.
Tedbirler hakikaten alınmazsa, bu tedbirler zaman geçiyor, unutuluyor. Biraz mahkemeler şu bu. Ama bir yeni ocakta yeni bir patlama olur. Yeniden bu sorunları
yaşıyor. Yani bizim evet bir kader inancımız var ama elbette önce bir tevekkül ehli olmamız gerekiyor herhalde. Yani, bunların hepsi de tevekkülle alakalı şeyler.
Evet
hocam.
Yani tedbirler. Hak diye bir şey var.
Evet.
Yani sonuçta o işçiler, o fakir insanlar, zor şartta çalışan insanlar, onların hakları var. Yarın ahirette bunun hesabını, inanıyorsak kadere, bunun hesabını da vermek var. Kadere tabii ki inanacağız. Yani kadere inanırız. Ama tedbiri de alırız. Tedbiri alıp kadere koşarız. Hani kaderye Hazreti Ömer'in sözü var ya, kazadan kaçıp kadere sığınırım.
Evet.
Dolayısıyla biz kazadan kaçıp kadere sığınmalıyız aynı şekilde.
Evet.
Türkiye'de bunların daha fazla olmaması gerekir. Türkiye aslında daha adaleti, hukuku cesur bir biçimde çalışırsa, bürokratlar daha hakikaten devlet gerektiğinde bürokratını feda edecek. Önemli olan devletin genel itibarıdır. Milletin buna itibar etmesi, bunu önemsemesi önemlidir.
Kaldı ki hocam bizim...
Yani bu bir hükümet için de, evet, bir hükümet için birkaç kişi rahatlıkla vazgeçilebilir olmalı.
Kaldı ki
hükümet
biz...
büyük bir sürü insanlardan oluşuyor, bir sürü yetkililerden oluşuyor. O nedenle...
Ya bu vahşi kapitalizmden... kaçıp sığınacağımız değerimiz var. Biz yani işçiyi, kazancı, bu evet, Batı dünyasının o kapitalist perspektifiyle okumayan bir gözümüz de var aslında bizim, değil mi hocam?
Vardı, evet, daha doğrusu. Vardı. Şimdi
yani bunu yeniden canlandırmak gerekiyor herhalde.
Kapitalistler bunun tedbirini alıyor, önlemlerini alıyorlar ama biz bu tedbir ve önlemler yerine parayı tercih ediyorsak, mevkileri tercih ediyorsak,
daha çok kazancı tercih ediyorsak
bu sorunlar devam eder.
Evet.
Ve bunun ahirette de çok büyük bir vebali vardır, mesuliyeti, evet, vardır.
Hocam çok teşekkür ederim.
Ben teşekkür ederim.
Kıymetli dostlarımız, Düşünce Günlüğü'nün kıymetli dinleyicileri, izleyicileri, bugünkü programımızın sonuna geldik. Haftaya başka konu ya da konularla tekrar karşınızda olmayı murad ediyoruz. Hoşça kalın.